1. Korintoslar mektubunun 4. bölümüne geldik. Konu, Mesih'in hizmetkarlarının durumu Hristiyan davranışlarını zorlar. Bu, Pavlos'un Korintos kilisesindeki ayrımları ve parti ruhunu ele aldığı son bölümdür. Bu bölümde Mesih'in hizmetkarlarının durumundan, yani Hristiyan davranışlarını neyin ortaya çıkarması gerektiğinden söz eder. Böylece insanlar, bizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın diyor 4. bölümün 1. ayetinde. Biraz durup bu harika ayete bakalım. Hepimiz Mesih'in hizmetkarlarıyız. Her imanlı Mesih'in bir hizmetkarıdır. Bazen bir cemaatin üyesi işte vaizimizdir. Umarım o kişi daha çok Mesih'in hizmetkarıdır. Çünkü Mesih'e karşı sorumludur. Ve siz de Mesih'in bir hizmetkarı olarak ona karşı sorumlusunuz. Hepimiz hizmetkarız. Durum hoşunuza gitse de gitmese de siz bir vaizsiniz. Bunu söylediğim için bana kızmayın. Vaizlik ettiğim topluluğun yakınlarında yaşayan bir alkolik adam vardı ve çok inatçıydı. Harkule'de bir Hristiyan olan annesiyle yaşardı ve annesi benden onunla konuşmamı rica etmişti. Bir gün onu sokakta yalpalarken gördüm ve onu çalışma odama götürdüm. Oturdu ve ben de kendisinin ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlattım. Sözlerime tamamen katıldı. Sonra ona bir vaiz olduğunu biliyor muydun diye sordum. Bana vaiz olduğumu söylersen sana vururum dedi. Bana ayyaş ya da alkolik denilmesi beni rahatsız etmiyor. Ama vaiz denilmesinden hiç hoşlanmazdım. Ama değerli dostum, aslında hepimiz birer vaiziz. Ona söylediğim gibi bizler hayatlarımızla bir mesaj veriyoruz. Yaşamınızla dünyaya ve etrafınızdaki insanlara bir şeyler söylüyorsunuz. Bunun başka türlü olması mümkün değil. Benim hayatım sizinkini etkiliyor ve sizinki de benimkini etkiliyor. Durum bu. Bu tür bir etkimiz vardır. Dostum, eğer imanlıysanız Mesih'in bir hizmetkarısınız. Ne tür bir mesaj veriyorsunuz çevrenizdeki insanlara, yakınlarınıza ve yaşadığınız bölgeye? Hayatınızla söyledikleriniz birbirine uyuyor mu? Aile hayatınız uyum içerisinde mi? Sizin yaşamınız, sözleriniz aslında sizin nerede olduğunuzu gösteriyor. Mesih'in hizmetkarlarının Tanrı'nın sırlarının kahyaları sayıldığına dikkat edin. Pavlos'un zamanında kahya, evin sahibi için evin bütün işlerini yöneten kişiydi. Evin yönetimi ona aitti. Yiyeceklerden, giyeceklerden, her şeyden o sorumluydu. Evdeki herkese ihtiyaçları olan şeyleri verirdi. Aynı şekilde Mesih'in bir hizmetkarı da Tanrı sözünü Tanrı'nın ev halkına vermelidir. Burada yine sır sözcüğünü görüyoruz. Sır ya da gizem. Gizemlerin daha önce ortaya konulmayan ama şimdi bildirilen şeyler olduklarını hatırlayın. Sırlar doğal insan tarafından anlaşılamaz. Tanrı'nın şeylerini alıp bize gösterebilecek olan sadece Tanrı'nın ruhudur. Burada sır olarak söze edilen şey aslında müjde, Tanrı sözüdür. Bizler Tanrı'nın sırlarının kahyaları olduğumuzdan bu sırları dağıtmamız gerekir. İsa Mesih Matta 13. bölümde gizemli ya da sırsal benzetmelerini vermeyi bitirdiğinde onlara bütün bunları anladınız mı diye sordu İsa. Evet, karşılığını verdiler. Matta 13 ayet 51 ama ben bu öğrencilerin o sırada gerçekten anlamadıklarını düşünüyorum. İsa Mesih kendisini anlayıp anlamadıklarını söylemiyor. Ama onlara şöyle diyor, işte böylece göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini hazinesinden hem yeni hem de eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer. Şimdi Tanrı'nın sırlarının kahyasının da bunu yapması, yani hazinesinden hem yeni ve hem de eski değerler çıkarması gerekir. Bazen bir kutsal kitap çalışmasından ya da vaazdan sonra insanlar bana bu eski bir şey, bunu daha önce duymuştum derler. Ben yeni ve eski değerler çıkaran bir kahyayım. Bugün biraz eskilerden çıkardım. Hem yeni ve hem de eski şeyler çıkarmak benim ödevim derim. Bu Tanrı'nın sırlarının kahyasının çağrısıdır ve bundan daha yüksek bir çağrı düşünemiyorum. İkinci ayette kahyalardan aranan başlıca nitelik güvenilir olmalarıdır diyor. Kahyalarda aranan özelliğin güzel konuşma yeteneği ya da birçok armağana sahip olması değil, güvenilir olmaları gerektiğine dikkat edin. Bir gün büyük bir şeyleri ya da büyük bir armağanları olduğu için değil, ne yaptıkları ve onu nasıl yaptıklarından ötürü ödüllendirilecek birçok insan olacaktır. Bir kilise vaizi olarak yıllar önce her zaman güvenilir birkaç kişi olduğunu öğrenmiştim. Onlara güvenebilirdim ve kim olduklarını, neye inandıklarını biliyordum. Güvenilen insanlardı. 1. Korintoslar 4, 3 ve 4. ayetlerde sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi bile yargılamam. Kendimde bir kusur görmüyorum ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir diyor. Bu 3 ayet çıkmamız gereken 3 mahkemeden söz ederler. Biraz zor ayetler gibi gözükseler de aslında öyle değildirler. Sizin beni yargılamaya bir hakkınız olmadığını ve benim de sizi yargılamaya hakkım olmadığını, çünkü her ikimizin de daha yüksek bir mahkemenin huzuruna çıkarılacağımızı söylerler. Birincisi, alçak mahkemedir. Bu, diğer insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerinin mahkemesidir diyebiliriz. Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam diyor. Şimdi bazı çevirilerde bunu harika bir şekilde yorumlarlar. Ama aslında sizin ya da başka birinin benim hakkımda ne düşündüğü benim için önemli değildir anlamı çıkıyor. Bu tam bir tercüme değildir ama iyi bir yorumdur. Bu çarpıcı bir cümledir çünkü Pavlos sanki antisosyal biriymiş gibi görünebilir. Ancak Pavlos başkalarının düşüncelerine karşı nasırlaşmış ya da onları küçük gören biri değildir. Kendisini eleştirenler ona meydan okuduklarında elçiliğini, duygularını katarak savundu. Yalan dedikodular onu her zaman üzmüştü. Bu bölümde de bunlardan söz eder. Şusuz ve çıplağız, dövülüyoruz ve barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenler için iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. Bize iftira edilince tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk diyor 4. bölümün 11-13 ayetleri. Pavlos'un başka insanların düşüncelerine karşı çok duyarlı olduğunu görebilirsiniz ama karşı hayatı başka insanların düşünceleriyle yönetilmiyordu. Başka insanların düşünceleri onun hayatının dümeni değildir. Bundan hoşlansak da hoşlanmasak da hepimiz başkalarının yargı kürsüsünün önünde durmaktayız. Bu kaçınamayacağımız bir durumdur. Bir devlet adamı bu ülkede halkın düşüncesi her şeydir demişti. Ne yazık ki bu doğrudur. Başka insanların düşüncelerine uymak, düşmanlarımızın eleştirilerine teslim olmak tehlikesi her zaman mevcuttur. Dünya sistemindeki mahkemelerin çoğu adalet yerine kalabalığın popülerliğini kayırıyor ve siyasetçilerin de kalabalıkları kayırdığı kesindir. Bazıları ilkelere, onur ve isminin temizliğine teslim olur. Asil bir kafa için en son hastalık ün sevgisidir demişti yine başka birisi. Ne yazık ki günümüzde birçok insan bunun peşinde koşmaktadır. Başka biri, ün bir buhar gibidir. Popülerlik bir rastlantıdır, zenginlikler kanat takıp uçarlar. Bugün sizi alkışlayanlar yarın lanetleyeceklerdir. Kalıcı olan tek şey vardır, o da karakterdir demişti. Başka biri de, çoğumuzun sorunu eleştirilerle kurtarılmak yerine övgülerle mahvolmayı yeğlememizdir demişti. Korkarım bu da doğrudur. Pavlos başka insanların düşüncelerine karşı duyarlı olduğu halde, onların düşünceleri onun hayatını yöneten bir ilke haline gelmemişti. sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam diyor. İkinci mahkeme daha yüksek bir mahkemedir. Bu kişinin kendi vicdanının mahkemesidir. Kendi kendimi bile yargılamam. Vicdan güvenilir bir kılavuz mudur? Pavlos vicdanın doğru bir kılavuz olmadığını söyler. Bizim kutsal ruh tarafından yönetilmemiz gerekir. Yaratılış kitabında vicdanın çağını etüt etmiş ve bu çağın tufan yargısıyla sona erdiğini görmüştük. Mesih imanlıları aydınlanmış vicdanlara sahip olmalıdırlar. Vicdanımız bizi azarlayıp bize yanlış olduğumuzu söylediğinde ona itaat etmeliyiz. Ancak vicdanımız kolay yolları da onaylayabilir ve gururumuza hitap edip bizi övebilir. Bu yüzden ondan sakınmalıyız. Bu mahkemenin önünde hepimiz ya ayakta durmayı sürdürür ya da yere düşeriz. Durumu şöyle sözcüklerle döken yine bir düşünür, durumu şöyle sözcüklerle döker. Zafer ve yenilgiyi kalabalık sokağın gürültüsünde, kalabalığın bağırışları ve alkışlarında değil, kendimizin içindedir. Şimdi dürüst bir insan başka insanların düşünceleriyle yönetilmez. Bunun yerine doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapar. Bu cesurca bir formüldür. Asil bir kuraldır. Buna karşın Pavlos kendisinin bunu izlemediğini söylemiştir. Kendim hakkındaki düşünceme bile değer vermiyorum çünkü bu beni Tanrı'nın önünde haklı çıkarmıyor. Bunun nedeni Pavlos'un kendisi aleyhinde bazı kanıtlara sahip olduğu değildi. Tersine kendi aleyhine hiçbir şey bilmediğini ama bunun kendisini Tanrı'nın önünde aklamadığını söyler. Başka insanlara karşı katı, kendimize karşı yumuşak olmak insansal doğamızın bir özelliğidir. Davut'un sorunu da buydu. Başka birisindeki kötülüğü görebiliyordu ama kendi içindeki kötülüğü göremiyordu. Ya bizler? Diğer insanlar boş şeylerden konuşup dedikodu ederlerken bizler dürüst müyüz? Diğer insanlar bir düşünceye sarılıp bu konuda kavgacı olduklarında bizler kendi inançlarımıza sarılma cesaretini gösteriyor muyuz? Diğerleri bölünmelere neden olup sorunlar çıkarttıklarında bizler doğru olan için ayağa kalkıyor muyuz? Diğerleri Tanrı'nın evini terk edip Rabbe sırtlarını döndüklerinde bizim iyi bir bahanemiz var mı? Kendimize karşı fazla sert olmaya yatkın olmadığımızı siz de iyi bilirsiniz. Kendimizi yönetici rolüne koymayı severiz ve genelde de bu rolü çarpıtırız. Hayır, kendimiz önünde ayakta durup düşmeyiz. Tanrı kendi vicdanımız olan bu ikinci mahkemenin kararını bozabilir. Önüne çıkmamız gereken üçüncü bir mahkeme vardır. Bu mahkemede beni yargılayan Rab'dir. Bu en üstün mahkemenin bir tek yargıcı vardır. Bu Bema ya da Mesih'in yargı kürsüsüdür. Pavlos bir gün Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacağını söyler. Her birimiz bir gün o yargı kürsüsünün önüne çıkacağız. Pavlos Korintoslara 2. mektubunun 5. bölümünde bu konuyu biraz daha açacaktır. Burada yargılanan nedir? Mesih'e iman edenler günahlarından ötürü yargılanmayacaklardır. Bunu biliyoruz. Çünkü imanlının günahları doğu batıdan uzakta olduğu kadar kendisinden uzaklaştırılmıştır diyor Mezmur 103 ayet 12'de. Günahlarımız İsa Mesih'in kanının altındadır ve Tanrı onları artık hatırlamaz. İmanlı, kahyalığı temel alınarak yargılanacaktır. Fiziksel olarak sahip olduğumuz her şey, bedenlerimiz, maddesel kaynaklarımız, yaptığımız parasal yardımlardır. Yargı önüne çıkarılacak olan şeyler. Öyleyse güvenilir bir kahya olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuzdur. Bunu yanlış anlamayın. Mesih'e gerçek anlamda iman edip yeniden doğanlar hiçbir zaman kurtuluşlarını yitirmezler. Onlar kurtulmuşlar ve sonsuz yaşam güvenliğine sahiptirler. Bu anlamda hiçbir zaman yargılanmayacaklardır. Mesih'e iman edenler cennet vatandaşıdırlar ancak insanın imanlı olarak yaptıkları yargılanacaktır. Sonuçta hiçbir şeye sahip değiliz. Daha önce her şeyin Mesih'e ait olduğunu ve kendimizin de Mesih'e ait olduğumuzu öğrenmiştik. Bizler onunla bir ortaklık içindeyiz. Üçüncü bölümün sonunda her şeyin bizim olduğunu gördük. Pavlos da bizim, Apollos da. Calvin de bizim, John Wesley de bizim, Martin Luther de bizim. İçinde yaşadığımız bu dünya bizim. Tanrı'nın yarattığı manzaraların güzelliğinin, dağların, ağaçların, denizin ve yaşamın kendisinin güzelliğinin tadını çıkarabiliriz. Ama ölüm bile bizimdir. Ölüm sizindir, size aittir. Ölüm sizin efendiniz olmayacak. Siz ölümün efendisi olacaksınız. Ölüm sizindir. Bu çok harika bir şeydir. Bizler Mesih'e ait olduğumuzda geçmiş, gelecek her şey bizimdir. Ve bizler bütün bu her şeyin kahyalarıyız. Rab bize güvenerek bunları bize vermiştir. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan O'dur. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. 5. ayet. Yargılayacak olan O'dur. Bizler başka birini yargılamaya kalkarsak Rabbin yerini alıyoruz demektir. Hakaret ya da eleştiriye, onlara karşı taarruza geçerek tepki göstermemizin gerekmediğinin nedeni budur. Tanrı bizi adil bir şekilde yargılayacaktır ve O bütün gerçekleri bilmektedir. Aslında zaten bizler kendimiz hakkında bizi eleştiren insanın bildiğinden daha kötü gerçekleri biliyoruz. Karanlığın saklı işleri İsa Mesih'in huzurunda ışığa çıkarılacaklar. Kalplerin düşüncelerini O ortaya çıkaracaktır. Bugünkü yaşantımızda dikkatli olmamızın gerekmesinin nedeni budur. Sonra o zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır diyen dikkat çekici cümle vardır. Ben onun Tanrı'nın her kutsalında övebileceği bir şey bulunacağına inanıyorum. Vahiy kitabında Mesih büyük bir olasılıkla kendisine ait bir kilise olmayan Laodikya hariç Anadolu'daki 7 kilisenin her birine övgü sözleri kullanmıştır. Hatalarına karşın kiliselere övgü sözleri söylemiştir. Bireyler olarak her imanlıya karşı da aynı şekilde lütufkar davranacağına inanıyorum. Bir bayan, herkese özellikle de vaize söyleyecek iyi bir şey bulurdu. Bir keresinde ziyaret etmekte olan bir vaiz konuşma yapmıştı ve bu o zamana kadar duydukları en kötü konuşmaydı. İnsanlar bu kadının böylesi bir konuşma hakkında ne söyleyeceğini merak ediyorlardı ve kadın çıkarken etrafına toplandılar. Kadın gülümseyip vaizin elini sıktı ve "Vaiz Bey, bugün harika bir metin kullandınız," dedi. Ve dostum, bence Rabbimiz de hepimizde övgüye değer bir şeyler bulacaktır. Kardeşler, bizden örnek alarak yazılmış olanın dışına çıkmayın sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ülkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollos'a uyguladım öyle ki hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin diyor 1. Korintoslar 4. bölüm 6. ayette. Korintos kilisesindeki sorunlardan birinin bölünmeler olduğunu hatırlayın. Bu yüzden şimdi Pavlos bunu kendilerine bir örnek oluşturmak için kullandığını söylüyor. Pavlos ve Apollos arkadaştılar, her ikisi de Mesih'e aitti ve Mesih her ikisine de aitti. Her ikisi de armağanlarını kullanıyorlardı. 7. ayet, seni başkasından üstün kılan kim? Tanrı'dan almadığın neyin var ki? Eğer ondan aldınsa, niçin ondan almamış gibi övünüyorsun diyor. Sizin bir armağanınız var mı? Gözle görülür bir armağanınız olabilir ama övünecek bir şeyiniz yoktur. Çünkü onu size Tanrı vermiştir. Armağanınızı yaratan siz değilsiniz. Bu yüzden övünmek yerine minnettar olmalıyız. Zaten tok ve zenginsiniz diyor 8-9. ayetlerde. Biz olmadan krallar olmuşsunuz. Keşke gerçekten krallar olsaydınız da biz de sizinle birlikte krallık etseydik. Kanımca Tanrı biz elçileri, ölüm hükümlüleri gibi en geride gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, tüm evren için seyirlik oyun olduk diyor. Evet, 1. Korintoslar 4. bölümde. Mesih imanlılarının epey şehit verdiği o dönemde haberciler bütün dünya için seyirlik bir oyun olmuşlardı. Sadece dünya için değil, melekler ve insanlar için de seyirlik bir oyun olmuşlardı ve bence bu günümüzde bizlere çok uygun bir durum. Diğer insanlar çalıştılar dostum ve bizler onların işlerine girdik. Şimdi Pavlos bizlere bu mektuba sahip olabilmemiz ve şimdi onu okumanın tadını çıkarabilmemiz için neler gerçekleştiğini söyleyecek. 1. Korintoslar 4. bölüm 10-13 ayetlerde şöyle diyor: biz Mesih'in uğruna akılsız ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıf ama siz güçlüsünüz. Siz saygıdeğer kişilersiniz. Biz ise değersiz kişileriz. Şu ana dek aç, susuz, çıplağız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik ediyoruz. İyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz. İftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana kadar adeta dünyanın süprüntüsü, her şeyin döküntüsü olduk. Değerli dostum, sizler ve ben Elçi Pavlos'un İsa Mesih'in müjdesini bildirmek için neler çektiğini hayal bile edemeyiz. Anadolu'ya müjdeyi bildirmiştim. Anadolu'da hem Yahudiler ve hem de Yahudi olmayanlar olmak üzere herkesin Tanrı sözünü duyduğunu öğreniyoruz. Bunları sizi utandırmak için değil, sevgili çocuklarım olarak sizi uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa bile çok sayıda babanız yoktur. Ben size müjdeyi ulaştırmakla Mesih ise de manevi babanız oldum diyor 14-15. Ayetlerde. Pavlos bu insanları Mesih'e yönelten bir müjdeciydi. Mesih'e yönelttiğiniz birinin ruhsal babası olmak harika bir şeydir. 17. ayette Rabbe sadık olan sevgili çocuğum Timoteos'u bu amaçla size gönderiyorum. O size her yerde, her toplulukta öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları anımsatacaktır. Burada Pavlos'un Timoteos'a verdiği kişisel değeri görebiliriz. Bazılarınız yanınıza gelmeyeceğimi sanarak küstahlaşıyor diyor Pavlos 18-20 ayetlerde. Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil, gücünü öğreneceğim. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafla değil, güçtedir. Pavlos onların konuşmalarıyla ilgilenmediğini ama hayatlarında güç olup olmadığını bilmek istediğini söylüyor. Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı? 1. Korintiyoslar 4 ayet 21. Tutum ve davranışları Pavlus'un onlara nasıl geleceğini belirleyecekti. Onları düzene koymak için düzeltme sopasıyla mı gitmesi gerekiyordu yoksa onlara sevgi ve yumuşaklıkla dolu bir ruhla mı gitmeliydi?